Ayrım 11. Bankın diğer köşesinde hafif ona dönerek otururken, bir dakika sabrederseniz her şeyi anlayacaksınız dedim. Tenhada sayılırız ya, rezil olmaktan eskisi kadar korkmadığımdan sesim net çıkmaya başladı. Neyi anlayacakmışım? Ben başkasıyla ilgili konuşurken annem sizden bahsediyorum zannetmiş. Benimle evlenmek için görüşürken başkalarıyla da evlerde mi buluşuyordunuz? Kimseyle evlerde filan buluşmuyordum. Madem öyle annenizin duyup da yanlış anladığı ne? Gel de çık şimdi işin içinden. O buluşmaların hayali olduğunu söylesen bir dert, hayali gerçekmiş gibi anlatsan başka bir dert. İlkinde beni abazalık başına vurmuş bir salak zannedecek ki öyleyim. İkincisinde ise adi bir çapkın olduğumu düşünecek ki maalesef öyle değilim. Uzunca bir süre kemküm ettikten sonra işlemediğim bir suçu üstlenmeyi tercih ettim. Bu haltı onunla evliyken yemişim gibi sinirlendi. Tavizsiz bir ahlaki anlayışla bilediği cümleleri nefes almadan savurarak dilim dilim doğradı beni. Yüzümde mahcup bir ifade, başımı önümden kaldırmadan dinledim. İçini döküp rahatlatmanın verdiği keyifle en son hayatın hatasını yapmaktan istemeden de olsa kendisini kurtardığı için anneme teşekkürlerini yolladı. Nihan gittikten sonra oturduğum bankta yalnız kalınca durumumdaki yanlış anlaşılmadan dolayı gururlandığımı hissettim. Tabii bu anneme olan kızgınlığımı azaltmıyor. Telefon bile etmeden basıp doğru eski mahalleye gittim. Hava teyzenin evinin önünde otururlarken buldum annemi. Çay içip çekirdek yiyerek gerçekleştirdiği bir operasyonun başarısını kutluyordu. Mahkeme kararıymışçasına kesin bir biçimde hemen gitmemiz gerektiğini bildirdim ona. Oğlunun otoriterliğinden gurur duyar gibi baktı yanındakilere. Ayrılırken Havva teyzeyle fısır fısır bir şeyler konuştular. Başımı ördükleri ve örecekleri çoraptan bahsettiler mutlaka. Gecekonduların arasındaki daracık yoldan aşağıya hızla saldım arabayı. Yavaş oğlum, öldürecek misin bizi? Hiç sesimi çıkarmadan biraz daha gevşettim fren pedalındaki ayağımı. Murat, ne oluyor sana be? Hiç konuşma anne, sen hiç konuşma. Ne oldu oğlum, söylesene. Sen Rukiye teyzeyle ne haber gönderdin Nihan'ın ailesine? Haberin bana bu kadar çabuk ulaşmasından olsa gerek şaşırdı bir an. Kız yetiştirdi değil mi sana? Kız yetiştirdi. Kandırmıştır yine seni. Gülmek geldi içimden. Kız beni Kızılay'ın göbeğinde rezil etti sayende. O kendi rezilliğine baksın. Bir dinle anne, sus da bir dinle. Neyi dinleyecekmişim? Onu susturmak, Nihan'ı bile susturmaktan zor oldu. Meseleyi anlamasını sağlamak da öyle. Evin önüne gelip arabayı park ettikten sonra bile birkaç cümle sarf etmem gerekti. Gözlerini kocaman kocaman açıp bana baktı ve o zaman biz kızın günahını boşuna almışız dedi. Öyle yaptın tabii, anlayıp dinlemeden kafana göre iş karıştırıyorsun. Aman oğlum, sen sonucuna bak, kurtardın ya kendini o kızdan. Beni Nihan'dan kurtarmasını gerektirecek bir durum olmadığını anlatmaya çalışmadım boşu boşuna. Nasıl olsa o yine bildiğini okuyacak. Eve girene kadar yeni adayın lafını açmamasına şaşırdım. Hani şu Havva teyzenin nesi olduğunu unuttuğum bayan. Murat! Ses tonundan anladım. Beklediğim konuya girecek. Havva teyzeyle bulduğunuz kızdan bahsedeceksen kalsın anne. Bu hafta kimseyle tanışamam. Yok, zaten kız şimdi Samsun'daymış. 20 gün sonra gelecekmiş. 20 gün sonra da tanışamam. Gelir gelmez olmaz tabii oğlum. Önce onun da niyetini yoklamak lazım. 30 yıllık annemi tanımasam benimle kafa buluyor diyeceğim. Arabada anlattığın o kızla sahiden aranızda bir şey yok değil mi? Beste'den bahsediyor. Dedim ya anne, ben arkadaşları kandırmak için uydurdum diye. Aman çocuğum, bak öyle ortalıkta gezenlerden uzak dur. Vallahi yüreğine indirirsin annenin. Anne, delirtme insanı. Kızla hiçbir münasebetim yok. Ortalıkta gezenlerden olup olmadığını bilecek kadar bile tanımıyorum. Ortalıkta gezenlerden olmasa kız başına ne diye ev tutsun? Senin daha bilmediğin neler var. O evde erkek arkadaşının terliklerini gördüm ben. Bunu söylesem kızın evine gittiğimi anlar ki gerçekten yüreğine inmesinden korkarım. Keşke kadınlarla erkeklerin yakınlaşması annemin sandığı kadar kolay olsaydı. O gün ve ertesi gün beste konusunda ara ara yoklamaya devam etti annem. Bir de bu şakaya son vermem konusunda ısrara başladı. Kızın kulağına falan giderse durumdan yararlanmaya kalkabilirmiş. Komik biliyorum ama gerçekten böyle düşünüyor. Pazartesi sabahı annemin uyarılarını aldırmadan bizim çocuklara hafta sonunu besteyle geçirdiğimizi anlattım. Gölbaşına gidip arazide yürüyüş yaptık. Sonra bir lokantada baş başa yemek yedik. Gönül maceralarının fazla zaman aldığından yakındım. Direkt yatakta buluşacak değilsiniz yalan dedi Alper. Onun patavatsızlıklarına tahammül etmem geçtikçe zorlaşıyor. Yumruğu geçirip mor gözle göndermek lazım müşterilerinin yanına. İş yaptığımız şirketlerden biriyle toplantısı var sabahtan. Süleyman Bey ile birlikte gidecek. Süleyman Bey bizim genel müdür. Anlatıldığına göre bir defasında kızdığı birisini koltukla beraber kucaklayıp odasından dışarı çıkarmış. İnşallah Alper onun yanında da patavatsızlık yapıp benim kendisinden esirgediğim muameleye mazhar olur. Öğlene doğru sıkıntıyla döküman yazarken telefonum çaldı. Ekrana bakınca çok şaşırdım. Arayan Beste. Telefonu açıp kapıya doğru koştururken alo alo diye feryat ediyorum. Güya laboratuvarda çekmediğinden karşı tarafı duyamıyorum. O da aynı nakarat tekrarlıyor. Benim ben Murat Beste. Farkındayım Beste olduğunun. Bizimkilerin yanında konuşamayacağımdan dışarıya kaçmaya çalışıyorum. Sen kapat, ben çeken bir yer bulunca ararım dedim. Allah Allah, benim sesim ona çok net gidiyormuş. Arayacağım birazdan deyip kapattım telefonu yüzüne. Bahçeye çıkıp tenha bir yer buldum kendimi. Acaba neden aradı diye de meraklanıyorum bir yandan. Tam numarasını bulmuşken aklıma birden Nihan hadisesi geldi. Meğer Beste de fırçalamak için aramış. Neyse ki annemin ona ulaşmasının mümkün olmadığını biliyorum. Beste hemen açtı telefonu. Merhaba, umarım uygunsuz bir zamanda aramamışımdır, dedi. Yok yok, yalnız laboratuvarda telefonlar pek çekmiyor da. Çok tuhaf, senin sesin demin bana daha iyi geliyordu. Seninki de öyle diyecektim az kalsın. Bizim burası şehre biraz uzak ya, cep telefonlarıyla doğru dürüst konuşulmuyor. İnandığımı inanmadığımı bilmiyorum. Oraya gelip seni ziyaret edebilir miyim diye aramıştım, dedi. Beni ziyaret mi? Kulağa çok hoş geliyor. Tabii, sevinirim. Bunu söyledikten sonra aklıma geldi. Hakkında uydurduğum yalanlar dolayısıyla bizimkilerin yanında görüşemeyeceğimiz. Gözleri önünde sarmaş dolaş olmamızı beklemeseler de en azından birkaç canımlı cicimli cümle duymak isterler. Durumu kurtarmak için hemen atıldım. Ama şehirde buluşsak daha iyi olur. O kadar yolu boşuna tepme. Güldü. Benimki aslında hem ticaret hem ziyaret. Arkadaşlarımdan sigorta yaptırmak isteyen olur mu diye görüşmek niyetindeymiş. Hayır, hiçbiriyle görüşemezsin deyip kestirip atabilseydim keşke. Çaresiz peki dedim. Adresi aldı, öğlen paydosunda burada olacakmış. Hemen laboratuvara dönüp bizimkileri aydınlattım. Kızın yanında ilişkimize yönelik bir laubalilik yapılmasını kesinlikle istemiyorum. Alper'in şirket dışında bulunması benim için bir şans. Yanında oklava yutmuş gibi yürüyen pembe kravatlı metroseksüel bir herifle geldi Beste. Onları kapıda karşılarken hayali sevgilimin görünüşünü fena bulmadım. Bana çarptığı günden beri an be an toparlıyor sanki kendisini. Bahçe kapısından şirket binasına doğru yürürken burası epey büyükmüş be Murat dedi. Cümlesindeki be teklifsizleştiğimizi gösterdiğinden hoşuma gitti. Sonuçta iki sevgilinin diyaloğu protokol cümlelerinden uzak olmalı. Gelirken Utku'ya seninle nasıl tanıştığımızı anlattım Murat. Sahi siz nasıl tanışmıştınız der gibi baktı öteki. Onları yemekhaneye götürdüm önce. Utku kraliyet ailesinde yetişmiş gibi kullanıyor çatal bıçağı. Yanımıza muhasebeden iki kız oturdu. Bunlar şirkete başlayalı bir yıl oldu ve hala karşılaştıklarında selam verecek, hatta selamı alacak kadar tanışık değillerdir benimle. Oysa Utku Bey'le hemen kaynaştılar. Herifin kızlara fazla yüz verdiği filan da yok. Muhabbeti ne zaman tango derslerine getirecek kadar ilerlettiler hiç anlamadım. Gözümün önünde telefon numaraları alınıp verildi. Ben bunlardan dahili numaralarını istesem vermezler. Yemekten sonra bizden ayrıldı Utku. Muhasebeci kızları ve muhtemelen onların çevresindeki diğer kızları adam akıllı sigortalamak üzere gitti. Çok hoş çocuk, kızlar bayılıyor dedi Beste. Bütün kızların yollarıma serileceğini bilsem yine de pembe kravat takmam dedim içimden yalan söylediğimi bilerek. Laboratuvara girdiğimizde bizim ekibi tam tekmil bekler bulduk. Arkadaşlarının sevgilisiyle tanışmak için duydukları sabırsızlığı gözlerinden okuyorum. Takdim etmemi beklemeden cıvıldadı sevgilim. Merhaba ben Beste. Bizimkilerin hepsi sıraya dizilip tek tek tokalaştı onunla. Bu komik sahneyi kendimle gurur duyarak seyrettim. Tahir ötekilerden farkını göstermek için tokalaşmak yerine Beste'nin sağ elini sol eliyle tutup hafifçe salladı. Toplantı masasına geçelim mi dedim. Ben de az kurnaz değilim. Bunu söylerken elimi Beste'nin arkasında öyle bir tutuyorum ki karşıdan bakan dokunuyorum zanneder. Ve Beste ile benim dışımda herkes karşıdan bakıyor. Sevgilim çantasını masanın üzerine koyup açtı. İçinden bir takım broşürler çıkarıp anlatmaya başladı. Emeklilik sigortası, son 3 yıldır tasarruflara kazandırdıkları faizler, enflasyon üzeri getiriler, tasarrufları konusunda tutucu bir insanım ben. Başkasının eline vermek istemem paramı. Kendim kazanır, kendim biriktirir, kendim değerlendiririm. Eniştemin 1'e 10 vaadine rağmen Edirne ciğercisi işine bile girmedim. Yine de Beste'yi dinlemek hoşuma gidiyor. Arkadaşların hayran hayran seyrettikleri bu kız benim sevgilim. En iyi tarafı da sizin ödemeniz gereken paranın bir kısmı şirketin sizin için ödediği vergiden kesiliyor. Bakın, örneğin brüt maaşınızın 1 milyar olduğunu varsayalım. O çarpıp bölerken kapı açıldı ve sözü yarım kaldı. Gelen Alper. Merhaba beyler. İçeride bir bayan da olduğunu fark edince donup kaldı. Yerimden fırlayıp onu yaka paça dışarı atmalıydım, yapamadım. Merhaba, ben Beste. Yeni gelen müşteriyle kaynaşmak için acele ediyor sigortacı bayan. Beste, şu meşhur Beste. Allah senin belanı versin Alper. Meşhur Beste'nin gözleri kocaman açıldı. Masanın etrafındaki herkese bakarak sordu. Meşhur muyum? Murat her gün sizden bahsediyor bize, dedi Alper ve kendisini tanıttı. Doğan sessizliğin uzamasını engellemek için bütün benliğimi zorlayarak yakaladığım pişkinlik ve dayanıklılıkla Beste emeklilik sigortasını tanıtıyor Alper. Gel otur da dinle dedim. Kazadan bahsettiğimi söylerdim ama Alper'in yalanlamasından korktum. Gülümseyen ve hoş gören bir bakış attı Beste bana. Hoş gören kısmından emin değilim açıkçası. Belki sadece alay vardı gözlerinde. Devam etti anlatmaya. Bizi hiçbir yükümlülük altına sokmadığını söylediği formları doldurduk. Bunları inceleyerek en uygun teklifleri hazırlayacakmış. Maaşlarımızın epey yüksek olduğunu söyledi. İltifat kabul ettik. Sormak istedikleri bir şey olduğunda lütfen arasınlar diye kartını dağıttı herkese. Az kalsın ben de alıyordum. Beste ile birlikte lobiye çıkıp muhasebeyi aradık. Bir 10 dakikaya daha ihtiyacı varmış Utku'nun. Şaşırmadım. İstersen bahçeye çıkalım dedim. Şemsiyelerden birini açıp oturduk. Utandığım için saçma sapan konulardan bahsediyorum. Gelirken bizim otoparktaki çatlakları gördün mü? Yo, görmedim. Onların üzerine neden zift sürüyorlar biliyor musun? Bilmiyorum, neden sürüyorlar? Ben de bilmiyorum, belki sen biliyorsundur diye sordum. Sonra tahminlerimi sıralıyorum. Belki daha fazla açılmasını engelliyordur ya da maksat sadece işaretlemektir. Dedim ya, saçmalıyorum. Yanımızdaki kapalı şemsiyelerden birini gösteriyorum. Bu model tamamen mühendislik hatası. En ufak rüzgarda şemsiye dönmeye başlıyor. Bakışlarından bendeki garipliği fark ettiğini anlaşılıyor. Sessiz kaldığım bir an sordu. Sen onlara her gün beni mi anlatıyorsun? Duyduğum en saçma ve en beklenmedik soruymuş gibi karşıladım. Yoo. Sonradan gelen arkadaş öyle dedi ya. Ha, o mu? Evet o. Hadi devam etsene. Uzun uzun salakça güldükten sonra sık sık kazayı hatırlayıp gülüşüyoruz da dedim. İnanmasını beklemiyorum. Konu kapansın yeter. Benim fazla kazam olmadığından abartıyorum işte dedim. Şirketteki günlerin nasıl birbirinin aynısı olduğunu anlatmaya başladım. Hayatın sıradanlaşmasından bahsettim. En küçük bir heyecan haftalarca konuşulur burada. Benim arka tamponumdaki hasardan ve bu hasara neden olan kazadan ve o kazanın yaratıcısından her gün bahsetmemizin doğal olduğunu anlatmaya çalışıyorum ama bunu doğal bir biçimde yapamıyorum. Harcadığım çabadan dolayı acıyarak bakıyor bana. Utku'nun peşinde harem dolusu kızla şirketin kapısından çıktığını görünce derin bir oh çektim. Bol gülüşmeli tokalaşmalarla uğurladılar kızlar pembe kravatlı herifi. Ben bindikleri araba kaybolana kadar baktım arkalarından. 3-5 gün sonra yine gelecekler. Laboratuvara döndüğümde içeriden gelen sesleri duyup kapıda bekledim. Benden, daha doğrusu Beste ile benden bahsediyorlar. Murat o kızla çıkıyorsa ben de dün İngiltere kraliçesiyle yattım. Herkes Alper gibi düşünüyorsa bir daha bu laboratuvarda çalışamam. Kıskanma lan. Tahir'in yüreğime su serpmesi sayesinde içeriye girebilecek gücü bulabildim kendimde. Belki de İngiltere kralıyla yatmışsındır dedim. Oğlum sen palavra atıyorsun. Ondan bahsettiğini söyleyince nasıl şaşırdı kız? Çünkü onunla çıkarken size de banttan yayın yaptığımdan haberi yoktu. Hadi hadi yeme bizi. Diğerlerine baktım. Kime inanacaklarından emin değiller. Bu benim için yeter de artar bile ama Alper hıyarı ısrarcı. Bizim çıkmadığımızda kim ne iddiasına isterse varmış. Beni rezil ederek götü tavana vurmayacak, kıskançlığından yapıyor. Beste ile çıkıyorsam bütün laboratuvara kaledeki restoranlardan birinde yemek ısmarlayacakmış. Çıkmıyorsam aynısını ben de yapmayı kabul ediyor muymuşum? Bizimkilerin coşkun tezahüratları eşliğinde göğüslemek zorunda kaldım meydan okumayı. Millet için hava hoş tabii, kaybetme olasılıkları yok. Oğlum saçmalamayın lan, kimin kazandığı nasıl belli olacak? Güzel bir noktaya temas etti Tahir. Belli olur, belli olur dedi Alper. Sanırım Beste geldiğinde bir hayvanlık yapmayı düşünüyor. Bana bak, kız geldiğinde bir terbiyesizlik yaparsan vururum seni. Yok deve, deyip güldü ve Beste'nin bıraktığı broşürleri okumaya başladı. Boş atıp dolu tutmaya çalıştı, beceremedi. Sanırım mesele burada kapandı, çok iyi idare ettiğimi düşünüyorum. Beste çarşamba günü beni arayıp salı günü gelmelerinin uygun olup olmayacağını sordu. Uygundur, dedim. Tam da tahmin ettiğim gibi hafta boyu meseleyi tekrar açmadı Alper. Beste'nin ziyaretini de kazasız belasız atlatırsak hadise kapanmış olacak. Bir daha da böyle yalanlara girmeyeceğim. Cumartesi günü bizimkilerle beraber Gogart'a gittik. Alper gelmediği için iyi eğlendiğimi söyleyebilirim. Çiftlikte yemek yedik. Annem de Havva teyzenin nesi olduğunu bir türlü aklımda tutamadığım akrabasını beklediğinden arama faaliyetlerine yönelik bir iş çıkartmadı başıma. Eve dönüp güzel bir duş aldıktan sonra odamda televizyonun karşısına uzandım. Kendimi stresten arınmış ve dinlenmiş hissediyorum. Telefonum çaldı, Beste. Annemin yanımda olmaması bir şans. Merhaba Beste. Merhaba, dedi artık alıştığım o cıvıltılı sesle. Ne yapıyorsun? Soru hoşuma gitti. Öylesine konuşmak için aramış herhalde. Bu bir yakınlaşma işareti. Arkadaşlarla go-kart'a gittiğimi, şimdi de televizyonun karşısında kanalları karıştırdığımı söyledim. Uygunsan buluşalım. Seninle bu konuşacaklarım var. İçimden minik bir nara atıp teklifi hemen kabul ettim. Şu an 6:20 geçiyor. 7:30'da evinin önünden alıyorum onu. Sanırım şu bahis meselesinin üzerini kapatmasam iyi olacak. Belki biz besteyle çıkıyoruz Alper'cim. Acaba yemeğe eşler de davetli mi? Öyle olmalı çünkü ben sadece saplardan oluşan ortamlara alışık değilim. Beyaz yakalı yeşil tişörtümü giydim. Aynanın karşısında denediğim 5. pantolonda karar kıldım. Lacoste parfümünün yarısını sıktım üzerime. Seyrek saçlarımı bir yentinleyip geriye taradım. Göbeğimi içime çektim. Kalçalarıma da aynını yapabilir miyim diye ciddi ciddi düşündüm. Beste bu halimi gördüğünde şaşıracak. Kızların benimle sırf görünüşüm yüzünden çıkmalarını istemediğimden tebdili kıyafet dolaştığımı söylerim belki. Tam ayakkabılarımı giyerken bir kez daha sordu annem. Nereye oğlum? Aklınca boşluğuma denk getirecek de doğruyu söyletecek. Anne, 10. defa soruyorsun arkadaşlarla buluşmaya. Kıyafetin pek öyle demiyor oğlum. Onu şüpheleriyle baş başa bırakıp çıktım. Randevu saatinden çok önce orada olup sevindirik gözükmemek için Amerikan Büyükelçiliğinin etrafında 2 tur attım. 3.sünden terörist zannedilip tutuklanırım diye vazgeçtim. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Telefon edip ben aşağıdayım Beste dedim. Hemen geliyormuş. Apartman kapısı açıldı. Kıyafeti spor değil. Siyah bir pantolon giymiş, ayağında da şu burnu uzadıkça sivrilen, sivrildikçe uzayan garip ayakkabılardan var. Arabadan inip karşılaştım. Tokalaşmak yerine Tahir gibi sol elimle sağ elini tutmak da aklımdan geçti ama olduğumdan farklı görünmeye çalışırken geçen sefer başıma geleni hatırlayıp vazgeçtim. Selam dedi. Selam dedim. Plansız bir buluşma oldu, kusura bakma. Yo, çok iyi oldu. Zaten benim de canım sıkılıyordu. Arabaya binerken kapıyı tuttum ona. Kendimi hiç bu kadar romantik hissetmemiştim. Nereye gidelim? Sen bilirsin dedi. Bahçeli'ye giderken yolda çok az konuştuk. Tutukluğumuzu çıkmaya başlamamızın kanıtı olarak kabul ettim. Oturacağımız kafeyi o seçti. Benim daha önce geldiğim bir yer değil. Bahçede sarmaşıkların altında bir masaya geçtik. Seni niye çağırdığımı merak etmiyor musun? Dedi. Tabii etmiyorum. Her şey bu kadar ortadayken merak da neymiş diye geçirdim içimden. Ediyorum tabii dedim. Gözlerimin ta içine baktı. Bugün senin arkadaşlarından biriyle buluştuk biz, Alper'le. Hiç beklemediğim sert bir haber oldu bu. Yüzündeki ifadeden neler konuştuklarını okuyabiliyorum. Yani buluşmanın niyeti benim düşündüğümden tamamen farklı mı? Yine bir bayanın karşısında rezil mi oluyorum? Niye buluştunuz ki? Alışığım. Artık her durumda pişkin davranabiliyorum. Yalnız hiçbirinde canım bu kadar fena yanmamıştı. Telefon edip sigortayla ilgili bir şeyler soracağını söyledi. Aslında garip geldi bana ama senin arkadaşın olduğu için geri çeviremedim. Buluşunca konuyu hemen seninle bana getirdi. Arkadaşım falan değil o, dedim. Ben önüme bakıyorum. Onun sabana baktığını, hatta gözlerimi yakalamaya çalıştığını hissediyorum. Berbat bir sessizlik. Tamam, 14 yaşında bir çocuk gibi davrandım. Yaptığımdan ölesiye utanıyorum. Pişmanım ve kendimden nefret ediyorum. Bunları haykırmamı bekliyor. Ağzımı açamayacak kadar bitkin olmasaydım yapardım. Ona çıktığımızı söyledim. Başımı kaldırdım. Benim duyduğum şey onun söylediği şey mi gerçekten? Hafif bir gülümseme var yüzünde. Tıpkı geçen pazartesi Alper'in her gün onu anlattığımı söylemesinden sonraki gibi. Evet, sahiden de bu hoş gören bir ifade. Kendimi birkaç saniye önceki kadar bitkin hissetmiyorum. Kızdın mı bana? Kızsam çıktığımızı söyler miydim? Evet, söylemezdi ve beni neden kurtardığını merak ediyorum. Sevimli geldi bana yaptığın. Sen benim tanıdığım erkeklerden farklısın. Cümlelerin arasında uzun boşluklar bırakıyor. Sanırım konuşmakta zorlanıyor. Hala çocuk gibi çekingensin filan. Sanki hiç kız arkadaşı olmamış gibisin. Yırtık değilsin. Beni olduğumdan çok da farklı tanıdığını söyleyemem. Sözünü kesmeden uysalca dinliyorum. Ondan etkilendiğimi daha kaza anında anlamış. Hayır, kesinlikle yanılıyor. Onun tipim olmadığını düşünmüştüm. Siz erkekler kadınları da kendiniz gibi saf zannediyorsunuz. Tamam, ben saf olabilirim ama bu seni ilk gördüğümde çarpıldığımı göstermez ki. Bir kere ne göğüslerin var ne kalçaların. Uzun boylu kızlardan hoşlanırım ben. Üstelik yeşil göz takıntılıyım. Sen fiziksel olarak ancak geçen pazartesi çıtayı aşabildin. Bunları beni tüm arkadaşlarıma rezil olmaktan kurtaran bir kıza söyleyecek kadar ayılaşmam. Yine de onunla yollarımız ilk kesiştiğinde çarpılanın sadece arabam olduğunu anlamasını sağlamalıyım. Sen de beni ilk etkileyen de zaten çekingenliğin oldu. Bir dakika, galiba kız benden etkilenmiş. Ağzımın yanlara doğru açılmasını engellemek için büyük gayret sarf ediyorum. Onu ilk gördüğümde çarpıldığımı, öldüğümü, bildiğimi düşünsün. Umurumda değil. Seninle evlenmek istiyorumdan daha öte bir şey söylediği. Aile ekonomisine yönelik muhasebeye göre benim kocalıkla görevlendirilebileceğimden bahsetmiyor. Bir erkek olarak etkilemişim onu. Bu defa da sevinçten tutuldu dilim. Benden etkilenen bir kızla konuşmak konusundaki tecrübesizliğim de var tabii. Oturduğum sandalyeyle birlikte yerden bir karış yukarıda mest olmuş vaziyette dinledim onu. Sen ne diyorsun bakalım? Ne diyeyim? Sevgi dolu bakıyor. Anlayışlı bir kız o. Kaza gününü benim hissetmediklerimi bile görmüş içimde. Bu yüzden fazla konuşmama gerek yok. Kalkana kadar kaybolmadı yüzümdeki mutlu ifade. Kafeden çıkıp arabaya giderken güldüğünü görüp sordum. Niye gülüyorsun? Çok hoş ya. Bir metreden fazla yaklaşmıyorsun bana. O söyleyince fark ettim. Evet öyle yapıyorum. Benim gibi toy erkeklerin kötü niyet taşımadıklarını kanıtlamak için kullandıkları bir şifre bu. Onun bu yönümü tatlı bulduğunu yeni öğrendiğimden kendime doğru çekip sarılmadım taze sevgilime. Evinin önünde durunca inme dedi. Hayal kırıklığına uğradım. Çünkü yukarı davet edeceğini umuyordum. Tam kapısını açmışken geri döndü ve bana doğru uzanıp yanağıma bir öpücük kondurdu. Dondum kaldım. Bir günde bu kadar heyecan fazla benim için. Rüyada döndüm eve. Kendi başına gitmeye alışık olmayan arabamın saçmalaması yüzünden sık sık öfkeli kornalarla yıltıldım. Ve her defasında yanağıma değen dudakları hatırlayıp birkaç saniye içinde yeniden daldım. Eve geldiğimde anahtarımı çıkartmışken kapı kendiliğinden açıldı. ''Hoş geldin oğlum, neredeydin?'' Yanağını okşayıp ''Sevgilimle buluştum anneciğim'' dedim. Kaşlarını çattı. ''Çok ayıp.'' Sarılıp öpme istedim ama tuttum kendimi. Giderken de söyledim ya anne arkadaşlarla buluşacağım diye. ''Aman aklımda mı kalmış benim, unuttum işte.'' Buna inanacak kadar salak olsaydım hemen eczaneye koşar, erken bunayanlara verilen ne kadar ilaç varsa toplar gelirdim. ''Aç mısın?'' ''Açım.'' Yemekte de devam etti annem taciz atışlarına. ''Arkadaşlarınla mıydın?'' Arkadaşlarımlaydım. Sabah da arkadaşlarınlaydın. Evet öyleydim çünkü onları çok seviyorum. Hatta son birkaç saattir bütün insanları çok seviyorum. Yatmaya erken gittim. Yatağa gitmeden önce doğru olur mu diye kendimle verdiğim uzun mücadelenin ardından mesaj çektim sevgilime. İyi geceler Beste. Yanıt geldi. Sana da iyi geceler utangaç adam. Ben ona bir mesaj daha çektim. Sana daha iyi geceler utanmaz kız. Yanıt gelmeyince küstüm mü diye fena halde paniğe kapıldım. Yorganın altına girip telefon ettim. Efendim dedi Beste. Kızmadın değil mi? Niye? Utanmaz kız dedim diye. Kahkaha attı. Yok çok hoşsun. Yok kızmadım. Safım işte dedim. Değilsin demedi. Sen hep böyle erken mi yatıyorsun? Yok bugün öyle oldu. İyi geceler o zaman dedi. Sen ne yapıyorsun? Utku'dan bir film almıştım onu seyrediyorum. Utku'dan bir daha film almanı istemiyorum demek geçti içimden. Böldüm herhalde. Önemli değil. Hadi sana iyi geceler dedim. Gülerek iyi geceler dedi. İyi seyirler diye düzelttim. Daha çok güldü. Birkaç tur daha iyi geceler ve iyi seyirler oynadıktan sonra kapatabildim telefonu. Yorganın altından çıktım. Çok mu çocuksu davrandım acaba? O benim zaten bu yönümü beğenmişti ya. Kız kesin onda uyuyan bir tavuk olduğumu düşündü. Mesaj çekmek istiyorsan iyi gecelerden başka bir şey bulamadın mı? Bir süre kendimi yedikten sonra aklımı başıma toplamaya karar verdim. Sonuçta bir kızla takılmaya başladık. Bunun keyfini çıkartmak varken kendime eziyet etmem saçma. Yanağıma kondurulan öpücüğü düşünerek uykuya daldım. 11. ayrımın sonu. Sayfa 167.